Yorumunu yapmakta olduğumuz Daniel kitabının 3. bölümündeyiz bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. 3. bölümün konusu evrensel putperestliğin uygulanmasına yönelik Kral Nebukadnezar'ın emri ve altın heykel önünde putlara eğilmeyi reddeden 3 İbrani gencin ateşe atılmaları. Daniel'in 1. bölümünde putperest geleneği, 2. bölümünde putperestliğin felsefesi ve 3. bölümde de putperestliğin getirdiği gururun yargılanması ele alınıyor. Kral Nebukadnezar altın bir heykel yaptı. Boyu 60, eni 6 arşındı. Onu Babil ilinde Dura Ovası'na dikti. Satrapları, kaymakamları, valileri, danışmanları, haznedarları, yargıçları, güvenlik görevlilerini ve illerin bütün öbür yüksek memurlarını diktiği heykeli adama törenine çağırdı. Böylece satraplar, kaymakamlar, valiler, danışmanlar, haznedarlar, yargıçlar, güvenlik görevlileri ve illerin bütün öbür yüksek memurları Kral Nebukadnezar'ın diktiği heykeli adama töreni için toplanarak heykelin önünde durdular. Sonra haberci yüksek sesle bağırdı. Ey halklar, uluslar, her dilden insanlar, size şöyle yapmanız buyuruluyor. Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp Kral Nebukadnezar'ın dikmiş olduğu altın heykele tapınacaksınız. Her kim yere kapanıp tapınmazsa hemen kızgın fırına atılacaktır. Bu yüzden ne zaman boru, ney, lir, kanun, arp ve her çeşit çalgı sesi duyulsa bütün halklar, uluslar, her dilden insanlar yere kapanıp Kral Nebukadnezar'ın diktiği altın heykele tapındılar. Bunun üzerine bazı kildeniler yaklaşıp Yahudileri krala suçladılar. Kral Nebukadnezar'a ey kral sen çok yaşa dediler. Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyan herkes yere kapanıp altın heykele tapınacak. Kim yere kapanıp tapınmazsa kızgın fırına atılacak diye bir buyruk çıkardın ey kral. Oysa Babil ilinde yüksek görevlere atadığın Şadrak, Meşak, Abednego adındaki bazı Yahudiler var. Bu adamlar seni saymadılar ey kral. Senin ilahlarına kulluk etmiyor, diktiğin altın heykele tapınmıyorlar. Büyük öfkeye kapılan Nebukadnezar, Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu çağırdı. Bu kişiler kralın yanına getirildiler. Kral Nebukadnezar, ey Şadrak, Meşak, Abednego, ilahlarıma kulluk etmediğiniz, diktiğim altın heykele tapınmadığınız doğru mu diye sordu. Şimdi boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp yaptığım heykele tapınmaya hazırsanız ne iyi. Ama ona tapınmazsanız hemen kızgın fırına atılacaksınız. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden kurtaracak. Şadrak, Meşak, Abednego bu konuda kendimizi savunma gereğini duymuyoruz diye karşılık verdiler. Kral, bu gençlerin fikirlerini değiştirip heykelin önünde diz çökmeleri için kendilerine son bir fırsat daha veriyor. Şimdi bu ceza karşısında gençlerin buyruğa itaat etmeleri durumunda başlangıçtan daha da kötü bir duruma düşerlerdi. Kral Nebukadnezar gençlere buyruğa itaat etmemeleri sonucu başlarına gelecek olan cezayı tekrar anımsatıyor. Ey Nebukadnezar diyerek yanıt veriyorlar bu gençler. Ama kral sonsuza dek yaşa diye haykırmıyor. Ve çok rahat bir şekilde bizlerin sana yanıt vermesi gerekmiyor diyorlar. Babil'deki bilgeli kişiler bu İbrani gençlerin heykelin önünde yere kapanıp tapınmalarını tavsiye ederlerdi ama bu gençler Tanrı'ya sadık kalarak gerçekten de çok büyük bir cesaret örneği sergilemiş oldular. Kızgın fırına atılsak bile ey kral kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır ama bizi kurtarmasa bile bil ki ey kral ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykele puta asla tapınmayız. Daniel 3, 1-18 ayetleri böyle diyor. Tanrı isterse bizleri senin elinden kurtaracaktır demekle her şeyi net bir biçimde vurgulamış oldular. Sonuç ne olursa olsun, bu gençler Nebukadnezar'ın yaptırdığı puta değil, yüce olan, diri olan Tanrı'ya hizmet etmeyi, ona itaat etmeyi tercih ettiler. Şimdi Daniel 3. bölüm 19-20. ayetlere bakalım. Nebukadnezar, Şadrak, Meşak, Abednego'ya çok öfkelendi. Onlara karşı tutumu değişti. Fırının her zamankinden 7 kat daha çok ısıtılmasını buyurdu. Sonra ordusundaki bazı güçlü askerlere Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu bağlayıp kızgın fırına atmalarını buyurdu. Kızgınlıkla doldu. Gerçekten de kontrol edilmez bir tabiata sahipti Kral Nebukadnezar. Bu kişi daha önce bu gençlerin tarafındayken birdenbire aşırı derecede hislere kapılarak kin ve öfke soluyor. Tıpkı rakibine karşı ölüm soluyan boğa gibi. Düşünebiliyor musunuz? Bu kişi öfkesinden dolayı hızını alamayarak fırının sıcaklığını normalinden 7 misli daha arttırıyor. Aslında bu hiç gerekmezdi. Ama bu bizlere nasıl bir yüreğe sahip olduğunu gösteriyor bu kralın. Böylece bu kişiler şalvarları, kaftanları, sarıkları ve öbür giysileriyle birlikte bağlanıp kızgın fırına atıldılar. Daniel 3, ayet 21. Bu alevli fırın yolculuğuna üzerlerinde ne varsa giyinmiş olarak çıktılar. Kralın buyruğu çok sıkı, fırında çok ısıtılmış olduğundan Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu götüren adamları ateşin alevleri yakıp öldürdü. Üç adamsa Şadrak, Meşak, Abednego bağlı olarak kızgın fırına düştüler. Daniel 3, 22-23. ayetler. Nebukadnezar, değerli dinleyicilerimiz, öylesine kızgındı, öylesine öfkeliydi ki görevlilerin başına gelecekleri hiç düşünmeden, esirlerin hiç bekletilmeden kızgın fırına atılmalarını emretti. Ama görevliler alevlerin çok yüksek sıcağına dayanamadılar. O zaman Kral Nebukadnezar şaşkınlık içerisinde birden ayağa kalktı. Danışmanlarına "Biz ateşin içine bağlı 3 kişi atmadık mı?" diye sordu. Danışmanlar "Kuşkusuz ey kral" diye karşılık verdiler. Kral "Ben 4 kişi görüyorum" dedi. Ateşin içerisinde yürüyorlar, bağlarından çözülmüş, hiçbir zarara uğramamışlar. Dördüncünün görünümü de bir ilahi varlığa benziyor. Daniel 3, 24-25. ayetler. Herhalde bu fırın açık bir fırındı. Ve Kral Nebukadnezar kızgın alevli fırına atılan gençlerin ölümünü beklerken bir anda bu kişilerin hala yaşamakta ve korkunç alevler içerisinde yürümekte olduklarını görünce çok şaşırmıştı. Bunun dışında şaşırtıcı olan başka bir gerçek, alevlerin içerisinde dördüncü bir kişinin görünmesiydi. Nebukadnezar bu kişiyi Tanrı oğlu görünümünde olarak tanımlıyor. Ama bu ilahların oğlu olarak tercüme edilmeli. İlginç olan, daha önce Daniel gerçek ve diri olan Tanrı hakkında söz etmiş olmasına rağmen Nebukadnezar kendisine söylenen bu gerçek hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Ruhsal açıdan bir bilgisi olmadığı için de sadece gördüğü olağanüstü görünümü açığa vurabilirdi. Gördüğü kişi ilahların, yani putların oğullarından birisi gibi göründü. Nebukadnezar bu dördüncü kişiyi kime benzetirse benzetsin, ben yürekten inanıyorum ki bu adam Tanrı'nın oğlu, Mesih'in beden almadan önceki görüntüsüydü. Tanrı'ya sadık olan bu gençlerin alevli fırından sağ çıkmaları gerçekten bir mucizeydi. Bunun başka bir açıklama tarzı yok. Ya kabul edersin ya da etmezsin. Daniel olayları ya yanlış gösteriyor ya da gerçeği anlatıyor. Günümüzde değerli dinleyicilerimiz, kutsal yazıların gerçek anlam diliyle oynayan bir grup var. Bu kişiler "burada anlatılmak istenen bu değil, aslında ruhsal gerçek bu" diyerek sözün asıl anlamını kesip atarak bilgiçlik taslıyorlar. Bu bilgiçlik değil, ikiyüzlülük ve aldatıcılıktır. Birkaç yıl önce emekli olan bir vaiz bana çok tanınmış bir kiliseye yaptığı ziyaretten söz etti. Arkadaşının oğlu bu kilisede vaizmiş. Emekli olan vaiz bana bu genç vaizin vaaz ederken kürsüde alışık olduğu dili kullandığını söyledi. Daha sonra emekli olan kürsüye çıkıp bu genç vaizi tebrik ederek "Hey baksana tıpkı John Wesley gibi konuşuyorsun" demiş. Genç vaiz şöyle yanıt vermiş: "John Wesley'nin konuştuğu şekilde konuşuyorum ama onun ne söylemek istediğini ben söylemiyorum. Değerli dostum, başkasının dilini alıp onu değiştirerek gerçek anlamını örtbas etmeye çalışmak, anlamını farklı biçimde açıklamak kesin olarak karşı tarafı aldatmaktan başka bir şey olamaz. Vurgulamak aslında istediğim gerçek şu: bu türden kişiler kutsal kitaptaki birçok mucizeleri alıp asıl anlamlarını örtbas ederek farklı biçimde aktarmaya çalışırlar. Örneğin İsa Mesih'in su üzerinde yürümesini şöyle açıklıyorlar: İsa su üstünde değil de suyun kıyısında sahilde yürümüş ve öğrenciler de onu suyun üstünde yürüdüğünü düşünmüşler. Başka bir örnek: dul kadının oğlu gerçekten ölmemiş, onlar sadece onun öldüğünü düşünmüşler ve İsa da onu sadece uykudan uyandırmış. İşte bu şekilde asıl anlamlarını kesip atarak lastikli konuşmak, değerli dostum, aldatıcılıktır ve ikiyüzlülüktür. Tanrı sözüne uymuyor. Bu olayda da şunu bilmemiz gerekir ki bir mucize olmasaydı alevli fırına atılan bu üç delikanlının yanıp kül olmadan kurtulmaları mümkün olamazdı. Seni bilmem ama ben bunun bir mucize olduğuna ve onlarla birlikte olan dördüncü kişinin de İsa Mesih'ten başka birisi olmadığına inanıyorum. Mucizeye, değerli dostum, ya inanırsın ya da inanmazsın. Bu bölümde kayda geçen olaylar tarihi olaylardır. Ama şuna da dikkat etmeliyiz ki burada büyük sürgün dönemiyle ilgili bir peygamberlik resminin üstü kapalı bir açıklaması var. Ateşli fırın bu büyük sürgünlük döneminde çekilen sıkıntıyı, Nebukadnezar denizden gelen canavarı, dünyanın son büyük hükümdarı Mesih karşıtını, altın heykel Rab İsa Mesih'in bahsettiği yıkıcı iğrenç şeyi ve burada geçen üç İbrani genci de büyük sürgün döneminde mucizevi bir şekilde kurtulanları, arta kalanları temsil ediyor. O kadar ilginçtir ki bu bölümde Daniel'den hiç söz edilmiyor. Demek ki oralarda yoktu. Bu da gösteriyor ki Daniel sadece en yüksek mahkemenin baş yargıcı olarak değil, aynı zamanda da krallığın başbakanı olarak davrandı. Hükümetin bazı işleri yüzünden görevli olarak başka bir yerdeydi. Bu nedenle Daniel büyük sürgün öncesi gönderilen kurtulanların bir resmidir. Önümüzde ne harika bir resim çiziliyor değil mi değerli dinleyicilerimiz? Alevler arasında görülen dördüncü kişi de bizlere Rab İsa Mesih'in onlarla birlikte olduğunu gösteriyor. Sürgünlük döneminde karşılaşacakları deneme ve zorluklarda o da onlarla beraber olacaktır. Değerli dostum, bugün Rab İsa Mesih deneme ve zorluklarda seninle, benimle de beraberdir. Yuhanna 16:33'te şöyle diyor: "Ben de esenliğiniz olsun diye size bunları söyledim. Dünyada acı çekeceksiniz ama yürekli olun, ben dünyayı yendim." Ve başka bir ayette ise şöyle diyor: "Bilesiniz ki tüm günler boyunca çağın sonuna kadar sizlerle beraberim." Kendine ait olanları asla bırakmayacağına ve kendine ait olanlardan asla vazgeçmeyeceğine söz verdi İsa Mesih. Daniel 3:26-27'de şöyle diyor: "Sonra kızgın fırının kapısına yaklaşarak, ey yüce Tanrı'nın kulları Şadrak, Meşak, Abednego, dışarı çıkıp buraya gelin" diye seslendi. Bunun üzerine Şadrak, Meşak, Abednego ateşin içerisinden çıktılar. Satraplar, kaymakamlar, valiler, kralın danışmanları onların çevresinde toplandılar. Adamların bedenlerinde ateşin hiçbir etkisi olmadığını gördüler. Başlarındaki tek saç yanmamış, giysileri değişmemiş, ateşin kokusu üzerlerine sinmemişti. Nebukadnezar sonunda dize gelerek, değerli dinleyicilerimiz, bu üç genci en yüce olan göksel Tanrı'nın hizmetçileri olarak kabul ediyor. Sanıyorum Nebukadnezar yavaş yavaş göksel Tanrı'nın var olduğu gerçeğine, Tanrı bilgisine doğru adım adım yaklaşıyor. Düşünün bir kere, fırına atılan bu adamlar saçlarının tek bir kılı yanmadan ve elbiselerinin üzerlerine hiç duman kokusu bile sinmeden dışarıya çıktılar. Bundan daha net, daha açık bir mucize olabilir mi? Daniel 3:28-30. Ayetler. Bunun üzerine Nebukadnezar, Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısına övgüler olsun dedi. Meleğini gönderip kendisine güvenen kullarını kurtardı. Onlar buyruğuma karşı geldiler, kendi tanrılarından başka bir ilaha kulluk edip tapınmamak için canlarını tehlikeye attılar. İşte buyuruyorum, hangi halktan, ulustan ya da dilden olursa olsun Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısından saygısızca söz eden herkes paramparça edilecek, evleri çöplüğe çevrilecek. Çünkü böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur. Sonra Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu Babil ilinde daha yüksek görevlere atadı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kral Nebukadnezar'ın bu açıklamasında şahsi bir şey yok. Ama her şeye kadir olan diri Tanrı'nın kudretini ve bu üç gencin kurtuluşlarında gösterdiği gücü kabul ediyor ve kendi ilahlarından daha üstün olduğunu itiraf ediyor. Bu da bizlere Nebukadnezar'ın bu konuda olan düşüncesinin tamamen değiştiğini gösteriyor. Bir sonraki bölümde ise onun kişisel tanıklığını okuyacağız. İnanıyorum ki Nebukadnezar gerçek ve diri olan Tanrı'yı tanımaya başladı. Bu adamın yıllarca içerisinde yoğrulduğu putperestlik inancından çıkıp kurtulması epey zaman aldı. Şimdi bu üç İbrani genci yeniden Kral Nebukadnezar'ın gözünde kayra buluyor. İki kez ölüm cezası yediler. İki kez mucizevi bir şekilde kurtuldular. Ve iki kez de terfi alarak üst konuma yükseldiler. İşte değerli dinleyicilerimiz, Rab İsa Mesih de aynı şekilde kendine ait olanları yeryüzünde koruyabilecek güçtedir. Bu güvence her birimize teselli olmalıdır. Bakın Yuhanna 10. bölüm 27-28'de bizlere nasıl sesleniyor? Kuzularım sesimi işitirler, ben de onları tanırım ve ardım sıra gelirler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Onlar sonsuza dek mahvolmayacaklar. Hiç kimse de onları elimden kapamayacak. Yuhanna 17. bölüm 11-15 ayetlerinde İsa Mesih şöyle yakarıyor babasını. Artık dünyada değilim ama onlar dünyadadır. Yani İsa Mesih'e iman edenler. Sana geliyorum ey göksel baba, bana vermiş olduğun adınla onları koru ki bizim gibi bir olsunlar. Onları dünyadan kaldırman için değil ama kötü olandan koruman için dilekte bulunuyorum. İncil'den İbraniler 7:25'te ise işte bunun içindir ki diyor, kendi aracılığıyla yani İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya gelenleri tümden kurtarmaya yeterlidir. Çünkü onlar adına yakarmak için her an yaşamaktadır. Ve son olarak da Paulus şöyle yazıyor 2. Timoteos 1:12'de. İşte onun için bu işkenceleri çekmekteyim. Ama utanç duymuyorum. Çünkü kime iman ettiğimi biliyorum. Benim ona güvenle verdiğimi o güne kadar koruyabilecek güçte olduğuna güvenim var. Sevgili dostum, değerli dinleyicim, sen ve ben sıkıntı veren bir dünyada yaşıyoruz. Tanrı'nın çocuklarından bazıları ateşli fırına girecek ama Rabbimiz İsa Mesih oradan da onları dışarı çıkarıp koruyabilecek güçtedir. Sorun, gerekli olduğu gibi Rab'be yeterince güvenmiyoruz. Söylemek istediğim şu, bu üç delikanlının sahip olduğu iman bizlerde yok ne yazık ki.